Ayrım 7, Miral, Rula Cebril, sayfa 86. 4. Nadia kısa sürede Fatma'nın akrabalarına ve Kudüs'teki hayata alıştı. Fatma ailesinin Nadia'nın siyasi nedenlerle hapsedildiğini düşünmelerini sağlamıştı. İlk günden itibaren onlarla arkadaş olmuştu ve kısa sürede Eskişehir'in dar sokakları ve caddeleri hakkında bilgi edindi. Çok geçmeden hapiste gördüğü ilk anda kendisine aşık olan Cemal, Fatma'nın ağabeyi ile nişanlanmaya karar verdi. Gelişinden birkaç hafta sonra Cemal ona evlenme teklif etti ve Nadia kabul etti. Hayfa'da bir çocuğu olduğundan asla bahsetmedi. Cemal Şahin nazik, sessiz bir adamdı ve Nadia adamını kendisine eksik olduğunu bildiği bir mantıklılığın eşlik ettiği dinginliğini kıskanıyordu. Müstakbel bir gelinin hazırlıklar, partiler ve katılacağı diğer düğünlerle desteklenen sakin yaşantısına dalmış olmaktan mutluydu. Cemal, Mescid-i Aksa Camii'nde sabah namazında imamlık yaparken düğünler için para biriktirmek üzere ikinci işi olarak gece bekçiliği de yapıyordu. Nadia kendisini herkese sevdiriyor ve şehrin sosyal dokusuna kusursuzca uyum sağlıyordu. Hapishanenin tüm beklentilerin aksine kendisine yeni bir hayat kurma şansı vermiş olması onu şaşırtıyordu. Huzursuzluğu kendisini fark etmeden kaybolmuş gibiydi. Fatma ile beraber hapis yattığı haberi civarda hızla yayılmış ve batılı kıyafetlerini, atılganlığını ve sigara içişini bağışlayan ahalinin sonsuz saygısını kazandırmıştı. Siyasi nedenlerden tutuklandığına inanmışlardı ve kendisi de pis Arap hakaretine tepkisinin bir anlamda siyasi bir eylem olduğuna kendini ikna etmişti. Bir gün katıldığı bir düğünde Beytüllahimli genç bir adamla tanıştı. Onları Cemal'in kuzeni tanıştırmıştı. Gözleri buluştuğunda dünyada son kalan iki kişi kendileriymiş gibi hissettiler. Diğer konuklar fark etmeden 3 saat boyunca konuştular. Hilmi 22 yaşındaydı, uzun boylu, koyu tenliydi, derin zeki gözleri vardı. Beyrut'a giderek Amerikan Üniversitesi'nde okumak istiyordu. Nadia başka bir adamla nişanlı olduğunu söyledi. Bu olumsuz şartlara karşın birbirlerine öylesine çekilmişlerdi ki 2 gün sonra buluşmaya karar verdiler. Bundan sonra bir süre Batı Kudüs'te çeşitli kafe ve lokantalarda gizlice buluştular ve Şahin ailesinin evinde de görüştüler. Yaşlıca ve biraz saf bir kadın olan Fatma ve Cemal'in annesi Hilmi'nin diğer kızına kur yapmaya geldiğini düşünüyordu. Nadia'nın nişanlısı Cemal, camideki işiyle meşgul ve yeni ailesi için hazırlanmakla uğraşırken, olanlardan tümüyle habersizdi. Nadia ve Hilmi'nin gizli randevuları giderek sıklaştı. Bir öğleden sonra seviştiler, öğle zamanı Şam kapısında buluştular ve küçük bir otele gittiler. Nadia korkudan gerilmişti ve Hilmi'nin de son derece asabi olduğu açıktı. Büyük ve güzel odaya girdiklerinde sıkıca sarılarak uzun uzun tutkuyla öpüştüler. İkisi de yaptıkları şeyden şu anki kadar emin olmamıştı. Hilmi Nadia'nın boynunu öperek yavaşça onu soymaya başladı. Hareketleri acemiceydi fakat Nadia onun ellerinin vücuduna dokunmuş en nazik eller olduğunu düşünüyordu. Hilmi onu yavaşça geniş yatağa yatırdı. Kızın titrediğini gördüğünü gülümseyerek rahatlamasını, her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Nadia'nın titremesi durmuyordu, gözleri büyümüştü. "İstersen dururum," dedi Hilmi. Kendini ona dayatmayacaktı. Nadia'nın tek cevabı elini tutarak göğsünün üstüne koymak oldu. Onlar için zaman durmuştu. Odadan çıkmadan önce Nadia ona sarılarak gitmemesini istedi. Yalvaracaktı fakat gururu onu engellemişti. "Burada herhangi bir üniversitede okuyabilirsin," dedi fakat Hilmi kararlıydı. Kısa süre sonra onun için döneceğini söyleyerek kızı yatıştırdı. "Lütfen Nadia, beni bekle, evlenme," dedi. Bir hafta sonra Hilmi Kudüs'ten ayrıldığında Nadia kendisini tüketen üzüntüyü güçlükle gizleyebildi. Hilmi'nin gidişi karşısında duyduğu hayal kırıklığı üzerinde yükseliyordu. Kendini bir kez daha terk edilmiş hissediyordu. Erkeklere inancını uzun süre önce yitirdiğinden Hilmi'nin vaatlerine güvenmedi ve Cemal ile evlenmeye karar verdi. Bir ay sonra evlendi fakat düğünden bir gün önce hamile olduğunu anladı. Cemal'i aradı ve ağlayarak bütün öyküyü anlattı. Cemal iyi bir adam olduğu ve diğer insanlara kayıtsız şartsız güvendiği için Bu durum onu son derece huzursuz etti. Sandalyesinden doğruldu ve şüpheci bir ifadeye büründü. Zihnine sayısız soru doluydu. Kim? Ve daha da önemlisi nasıl? Nasıl hiçbir şey anlamazdı? Hayfa'ya geri dönsem iyi olacak, dedi Nadia. Bana karşı çok cömerttin ve senin güvenine karşılık veremedim. Cemal kararını vererek sessizliğini bozdu. Seni seviyorum Nadia. Belki bu kısmen benim hatam. Zira çalışırken seni ihmal ettim. Seninle hala evlenmek istiyorum. Fakat onu bir daha asla görmeyeceğine söz vermelisin. Nadia dünyanın ağırlığı ve omuzlarından kaldırılmış gibi hissediyordu. Böyle iyi bir adamı hak edebilir miydi? Gitti ve dönmeyecek, dedi gözlerindeki yaşlarla. Sana inanıyorum, dedi Cemal. Kızı yanına çekip kollarıyla sararak, seni çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm an sevdim. Evliliklerin ilk yılı büyük dinginlik içinde geçti. Nadia etkin biçimde çeşitli kadın grupları organize ediyordu. Tartışmaları destekliyor ve partiler veriyor. Kadınları bağımsız olmaya ve eşlerinden saygı talep etmeye teşvik ediyordu. Bu bağlamda Nadia gerçek bir öncüydü. Her zamanki kadar plansız ve içgüdüsel fakat konuşmaları olan dışlanmış, uysal Arap kadınlarına bir mukayese sunmada etkili. Mini etekli, şehirde gece gündüz dolaşabilmesi, kocasından tamamen bağımsız oluşu, araba kullanması, hem İsrail'li hem Filistinli arkadaşları olması, bunların tümü yaşadığı çevrede belirgin bir heyecan yaratıyordu. Evliliklerin ilk yılının sonunda Hilmi ailenin evinde onu görmeye geldi. Beyrut'ta bir apartman dairesi bulduğunu ve üniversiteye kayıt yaptırdığını söyledi. Şehir modern ve hayat dolu, dedi. Orayı seveceğini biliyorum. Nadia geri çekildiğini Hilmi durakladı ve ona daha yakından baktı. Arkasında birkaç aylık bebek görünüşüne göre bir kız gördü. Evlendin, dedi hüzünle. Ve bir kızın var. Ardından şüphe içinde hızla geçen zamanı hesapladı. Doğru söyle Nadia. Bu bebeğin benden olması ihtimali var mı? Döneceğini hiç ummamış olan Nadia en az onun kadar huzursuzdu fakat artık çok geçti. Gözlerini ona dikti ve meydan okuyarak, "Hayır, senin kızın değil. Ne sanıyordun? Dünyadaki tek erkek olduğunu mu?" dedi. Nedeninden emin olmasa da onu yaralamak istiyordu. "Birçok adamla yattım. Senden önce ve sonra." Adam onun kalbini ne kadar bilinçsizce kırdıysa o da onunkini kırmıştı. Gururu ve kalbi kırılan Hilmi sonsuza kadar uzak kalmaya kararlı halde ayağa fırladı. Beyrut'ta bile kalmayacak, uzak bir yere, belki Avrupa'da yeni bir hayata başlayacaktı. Evliliğin ikinci yılını bir öğleden sonrası Nadia hamama gidip uzun süre banyoda kaldı ve dışarıda hangilerinin peçe taktığını tahmin etmeye çalışarak diğer kadınları özellikle kendi yaşıtlarını inceledi. Çoğuna göre hamam ziyareti hafta içinde birkaç saatliğine kendileri gibi olabilecekleri, iyi huylu veya huysuz, tek başına veya dışa dönük olabilecekleri ve kendilerine verilen toplumsal rolleri oynayan aktörler olamayacakları tek zamandı. Nadia giyinirken aynada kendine baktı. Oradaki en güzel ve aynı zamanda en mutsuz kadındı. Cemal nazik ve kibardı fakat evlilik kendisine gerçek bir denklik duygusu vermemişti. Hilmi ile olan ilişkisinden doğan kızı Miral'in doğumundan bir yıl sonra Nadia Rana'yı dünyaya getirmişti. Annelik ona yeni bir ışıltı ve küçük bir mutluluk yanılgısı vermişti. Fakat üzüntüsüne hiçbir şeyin, güzelliğin bile panzehir olamayacağını fark etmişti. Bir kadın güzelse diye düşündü, herkes onun mutlu olmasını da bekler ve neredeyse talep eder. Kocasının, kız kardeşinin, kızlarının, hatta kendine göre Fatma'nın illa zorunlu biçimde mutlu olmasını, olduğu ve yaptığı şeylerle tatmin olmasını istedikleri bilgisine katlanamıyordu. Etrafındaki güzelliği görmeyi öğrenmesine ısrar ediyorlardı. Nadia zayıflıklarını diğerlerinden saklamayı sürdürmüştü. Halk içinde güçlü ve kendine güveniyor gibi görünüyordu fakat içten içe geçmişine saplanıp kalmıştı. İyi bir anne olmaya çalışıyordu fakat onun için dinginlik uzak bir vaadan, ulaşılmaz bir seraptan başka bir şey değildi. Nadia nereye gideceğini bilemeden arabaya bindi, şehrin sokaklarında yavaşça arabayı sürdü. Dükkanlar kapanıyordu ve şehir dışından ürünlerini satmaya gelmiş olan çiftçiler köylerine dönüyor, hala etrafta olan birkaç kişinin arasına karışıyordu. Radyoda çalan geleneksel şarkı ona Tel Aviv'deki dansözlük günlerini, ülkeyi baştan başa aşarak onu görmeye gelen hayranlarını hatırlattı. Tüm bu ilgiye çiçekler, iltifatlar, akşam yemeği davetleri, karşı özlem duydu ve endişenin içinde büyüdüğünü hissetti. Sahilde bir şişe rakı ile şafağı bekledi ve hayatına bir devamlık olmadığını düşündü. Fatma kendisini içinde bulduğu mazoşizm döngüsünden onu çıkarmaya çalışmış ve bu sürende de olsa başarmıştı. Gerçek olan Nadia'nın karanlıkta el yordamıyla bir çıkış yolu aradığıydı. Ayağını soğuk berrak suya daldırarak geleceğini hayal etmeye çalıştı. Şişenin dibindeki son içki damlası gibi renksiz görünüyordu. Diğerlerinden daha yüksek bir dalga eteğin ucundan dizlerinin üzerine kadar ıslattı. Nadia gülümsedi ve hayatında eksik olan şeyin çocukluğu olduğunu fark etmesiyle sinirli biçimde gülmeye başladı. Çocukluğunda mutlu anıları zihninde sahilde eğlendiğine, arkadaşlarıyla oynadığına, gülümsediğine veya hediye aldığına dair hoş görüntüleri yoktu. O anda annesine ve bir parça da kendisini yetiştirmeden, korumadan veya elini tutmadan gidip kendini denize yutturan babasına karşı derin bir nefret hissetti. Eski güzel günlerdeki özgürlüğün tadını yeniden çıkararak 3 gün Yafa'daki bir kadının arkadaşında kaldı. Ardından hiçbir şey olmamışçasına eve döndü. Cemal daha sonrakiler gibi bu kaçışı da bağışladı. Istırabının zaman içinde sona ereceğini, ona ve 2 kızına daha fazla bağlanacağını umuyordu. Depresyon ataklarını yenmek için Nadia'nın ihtiyaç duyduğu içkiyi aldı ve ona çok fazla soru sormamaya çalıştı. Bu alışverişlerde tanınmamak için kendi semtinden uzakta bir bara gidiyordu. Fakat imam olması nedeniyle insanlar onun yüzünü tanıyordu. Barmen her defasında şişeyi torbaya koyar, kötü kötü gülümseyip, "İmam, sen harika bir insansın," der ve bu beyanı müşteriler arasında masadan masaya yayılan gürültülü bir kahkaha izlerdi. Cemal'in karısına duyduğu sevgi bu aşağılamalara bile katlanmasını sağlıyordu. Bir gün Nadia hapisteki Fatma'yı ziyarete karar verdi. Tekrar bu karanlık koridorlarda yürümek, hücrelerden yükselen küf ve düşük kalitedeki tütün kokularını solumak garip geliyordu. Fatma her zamanki gibi görünüyordu, tetikte ve yuvarlak yüzlü. Aynı hücreyi paylaştıkları zamanki iştenlikle konuşmasalar da buluşmaları sıcak ve samimiydi. Nadia kocasından başka erkeklerle görüşmeye başladığını veya sabahın erken saatlerinde elinde sigarayla koltuğa oturarak rakı içtiğini söylemedi. Fatma Nadia'nın özlediği huzuru bulamadığını görüyordu. Fakat Nadia'yı toplumun diğer kadınlar için yaptıklarına inanmaya teşvik etti ve her zaman olduğu gibi arkadaşının öz saygısını yükseltmeye çalıştı. Fakat tümü boştu. Nadia hapiste geçirdiği 3 ayın hayatının en mutlu dönemi olduğunu söylediğinde Fatma'nın yüzünde acı bir tebessüm belirmişti. Ardından Nadia Fatma'yı gafil avlayan bir soru sordu. "Hiç tanımadığın birini nasıl öldürmek isteyebilirsin?" Eyleminin arkasında bir amaç olduğunu anlaması için Fatma şöyle cevap verdi. "Onları insan olarak görmüyorum. Onları asker olarak görüyorum. Halkımız acı çekiyor. Bize savaş açtılar ve başka şansımız yok. Ya direneceğiz ya da yok olacağız." İlk başbakanları David Ben Gurion bir defasında "Biz toprağı olmayan bir halkız ve burası da halkı olmayan bir toprak. Burası halkı olmayan bir topraksa biz neyiz?" demişti. Nadia çoktan ayağa kalkmıştı, kapıya doğru yürüdü. Uzun siyah saçı kırmızı kurdeleyle toplanmış, ince bedeni gri çimento hücreyle zıtlık oluşturuyordu. Fatma ne kendisi ne de düşmanlarının kaderi için ızdırap duymuyordu. Yine de hapis hayatının onu İsraillerinin dünyasının hiç bilmediği bir yönüyle tanıştırdığını kabul etmek zorundaydı. Hapishanedeki diğer mahkum Yahudi kadınların tümü hırsız, fahişe veya şanssız garibanlardı. Kendileri de kavramalarına imkan olmayan bir iktidar sisteminin kurbanlarıydı. Cemal her yerde Nadia'yı aradı. Birkaç gününe gittiğini söylediği akrabalarının Hayfa'daki evinde onu görmediklerini ve kayıp olduğu diğer zamanlarda da oraya gitmediğini öğrendi. Nerede olabileceği hakkında kimsenin fikri yoktu. Cemal eve dönerek uzun süre telefona baktı, ardından Nadia'nın komedinin üzerine bıraktığı şişin kapağını açarak beyazımsı sıvıyı açık avucuna döktü, burnuna götürdü ve bir an için karısının ayrıldığı sabah ona verdiği öpücü yeniden yaşadı. Nadia tutuklanmadan önce dansözlük yaptığı Tel Aviv'deki gece kulübüne geri dönmüştü. Gerçekten kendisi olduğu tek yerin burası olduğunu düşünüyordu. Geçirdiği 3 hamilelik ve üzerine beklenen birkaç yıla karşın birkaç hafta içinde tekrar kulübün başça ilgi odağı olmuştu. Hala son derece, belki eskisinden de fazla çekiciydi, fakat ruhsuz bir yerde kurulan güzel bir şehir gibi bir melankoli güzelliğine dönüşmüştü. Cemal, Nadia'nın eski hayatına dönünü öğrendiğinde, belki de ona karşı daha az tolerans göstermiş olması gerektiğini ve hatasının ona çok fazla özgürlük vermek olduğunu düşündü. Nadia bir çıkış yolu bulmuştu. İlk kez her şey bu kadar netti. Hafiflemiş hissediyordu ve bunu fark ettiği an ilk kez neşe olduğunu anladığı bir hisse kapıldı. Kendisini ve sevdiklerini saf sorun olan bir hayattan kurtarabilirdi. Polis Nadia'nın cesedini Yafa sahilinde buldu. Yüzü biçimsizdi ve duruşu doğal değildi. Denize ulaşmaya çalışıyor gibiydi. Kolları önüne uzanmış ve dalgalar ellerini yalıyordu. Matt geliyordu. Bir saat sonra deniz tıpkı babası gibi onun bedenini de yutmuş olacaktı. Yetkililer bunu bir intihar vakası olarak kabul etti. Fakat ne kocası ne de onu iyi tanıyanlar buna inandı. Nadia asla pes etmemişti. 13 yaşındayken üvey babası geleceğini çaldığında bile. Belki bir kazaya kurban gitmişti. Bunun intihar olduğuna, zamanının ve ülkesinin normlarının dışında yaşanmış bir hayatın en son korkunç bölümü olduğuna inanmayı reddettiler. Cemal kızlarını rahat bir yerde, diğer küçük kızlarla beraber büyümesi gerektiğine karar verdi. Özellikle ailelerini mimlenmiş olan üzücü dramlardan uzakta büyümelerini istiyordu. Böylece Miral ve Rana Hint Hüseyni'nin bakımına verilerek yetimhaneye Dar el Tifel'e götürüldüler. 7. ayrımın sonu, sayfa 94.